Ayrım 21. Sayfa 293. 5. Bölüm. İnsancıl varoluşçu kuramlar. İnsancıl kuramlar, sağlıklı gelişim ve ilerleme yönünde doğuştan getirdiğimiz potansiyeller üzerine odaklanmışlardır. İnsancıl yaklaşıma göre patolojinin nedeni, sağlıklı potansiyelimizin patojenik çevre koşulları tarafından engellenmesidir. İnsancıl varoluşçu yaklaşımlara göre, böyle bir engellenme durumunda ortaya çıkan rahatsızlıklardaki temel belirti, kişinin kim olduğu ve gerçekten ne istediği konusundaki farkındalığının azalması ve kendine özgü anlamlı bir yaşam sürememesidir. 20. yüzyılın ikinci yarısında bazı psikanalistler ve psikoterapistler tuhaf ve kafa karıştırıcı bir durumla karşılaştılar. Toplumsal standartlar, özellikle de cinsellikle ilgili olanlar, Freud'un döneminden daha hoşgörülü bir hale gelmişti. Teorik olarak bu özgür ortamın id ve süperego arasındaki çatışmaların azalmasına yardımcı olması ve nevrozların sayısının azalması gerekiyordu. Ancak beklentinin aksine gittikçe çok daha fazla sayıda insan psikolojik yardım talebinde bulunuyordu. Bununla birlikte hastalar tarafından dile getirilen sorunlar, içsel bir boşluk ve kendine yabancılaşma gibi yeni ve tuhaf problemlerdi. Bu kişiler belirli bazı semptomların tedavisi yerine yaşamlarının anlamsızlığına nasıl çare bulacakları gibi daha felsefi bir soruya yanıt bulma ihtiyacı içindeydiler. Kimi kuramcılar bu duruma belli ölçüde psikanalistik bir yaklaşımla çözüm bulmaya denemişlerdir. Örneğin Erikson'un kimlik krizleri, Fromm'un özgürlükten kaçış kavramı gibi. Bazı önemli psikologlar, Freud'un görüşlerinin kendi çağının sorunlarına çok iyi bir şekilde uygulanabildiğini, ancak bugünün çağdaş sorunları karşısında yetersiz kaldığını belirtmişlerdir. Hem Freud'un pesimist insan doğası görüşüne ve biyolojik determinist yaklaşımına, hem de özgür irade ve insan onuru gibi insan kişiliğinin önemli boyutlarını yok sayan davranışçılığın determinizmine bir tepki olarak kimi psikologlar insancıl yaklaşım, parantez içerisinde varoluşçu ya da fenomenolojik yaklaşım olarak adlandırılan yeni bir akım geliştirmişlerdir. Bu yaklaşımı diğerlerinden ayıran temel noktalar, insan doğasına ilişkin iyimser bakış açıları ve kişinin özgür iradesine inanarak kim olduğundan ve nasıl davrandığından kişiyi sorumlu tutmalarıdır. İnsancıl psikolojinin kökleri temel olarak iki alanda yatmaktadır. Bunlardan birincisi Avrupa kaynaklı varoluşçu felsefe, diğeri ise Rogers ve Maslow gibi Amerikalı psikologların öncü çalışmalarıdır. Camus, Heidegger, Kierkegaard, Sartre ve Tillich'in yazılarında varoluşçuluk olarak adlandırılan holistik ve teleolojik felsefe, sonraları insancıl yaklaşımın yapı taşı haline gelmiş olan yaşamın anlamı, özgür irade, insanın biricikliği gibi birçok soruyu ele almıştır. Çoğu Avrupalı olmakla birlikte varoluşçu felsefe birçok psikolog ve psikoterapist arasında kabul görmüştür. Bu psikologlar kendi yaklaşımlarını geliştirirken varoluşçu felsefe akımından yola çıkmışlardır. Ludwig Biesbanger, Medard Bas, Viktor Frankl, R.D. Lang ve Rollo May bu yaklaşımı benimseyen başlıca varoluşçu psikologlardır. Freud'un insan doğasına ilişkin pesimistik görüşlerine karşı çıkan ve varoluşçu felsefeden etkilenerek geleneksel psikoloji kuramlarından uzaklaşan Abraham Harold Maslow ve Carl Ransom Rogers da insancıl psikolojinin öncüleridir. İnsancıl varoluşçu kuramların ele alındığı bu bölümde önce insancıl yaklaşımın kurucusu sayılan Rogers ve Maslow'un kuramlarına, daha sonra da İsviçreli psikiyatristler Ludwig Biesbanger ve Medard Bas tarafından başlatılan varoluşçu psikoloji akımının Amerikalı temsilcisi olan ve varoluşçu bir kişilik kuramı geliştirmiş olan Rollo May'in kuramına yer verilmiştir. Birey merkezli yaklaşım. Carl Ransom Rogers. Carl Ransom Rogers'ın yaşam öyküsü. Carl Ransom Rogers, 8 Ocak 1902'de Chicago'nun bir banliyösü olan Illinois, Oak Park'ta dünyaya geldi. Babası başarılı bir mühendisti. dört erkek ve bir kız kardeşi olan Rogers'ın çocukluğu, protestan değerlerine aşırı bağlı, tutucu bir ve üyelerinin birbirine kenetlendiği bir aile ortamında geçti. Aile ilişkileri her tür duygunun dışa vurumunun bastırıldığı, çocukların anne babalarının kurallarına göre yaşamaya zorlandığı kısıtlayıcı bir nitelik taşıyordu. Rogers bu durumu, bizim ailemizde diğer insanlarda gördüğümüz kaçamaklara pek yer yoktu sözleriyle dile getirmiştir. Bu kaçamaklar sigara içme, sinemaya gitme, kağıt oynama, dans etme, içki içme gibi kimi önemsiz etkinliklere katılmayı içeriyordu. Bu nedenlerle Rogers, çocukluğunda ve ergenliğinde daha çok yüzeysel ilişkiler kurabilmiş ve sosyal yönden zayıf kalmıştır. Rogers oldukça utangaç ve yalnız, ancak zeki ve sürekli okuyan bir çocuktu. 12 yaşındayken ailesinin Chicago'nun batısında bir çiftliğe taşınmasının ardından Rogers doğaya karşı büyük bir ilgi geliştirmiş ve ziraatla ilgili pek çok yazı okumaya ve bilimsel yaklaşımla ilgili bir şeyler öğrenmeye başlamıştı. Bu dönemde çevresi onu bulundukları bölgenin biyoloji ve ziraat konusundaki uzmanı olarak görmeye başlamıştı. Böylece Rogers'ın çocukluğu ve ergenliği yalnız bilimle, kitap sevgisiyle ve ailesi dışında çok az sosyal ilişkiyle geçti. Entelektüel olarak bir hedefe yönelmiş olsa da duygusal yaşamı bir kargaşa içindeydi. Bu dönemdeki hayallerinin oldukça tuhaf olduğunu ifade eden Rogers, bir uzmanın kendisini şizoid olarak sınıflandırılabileceğini belirtmiş, ancak hiçbir zaman bir psikologla bağlantısı olmamıştır. Ziraatla ilgili okumaları, onun bilimsel konulara ilgi duymasına, bunun sonucu olarak da Wisconsin Üniversitesi'nde ziraat alanında eğitim almasına yol açtı. Önceleri bu alanda uzmanlaşmayı düşünmüştü. Ancak daha sonra ziraatin yeteri kadar ilgisi çekmediğini fark etti. Daha sonra papaz olmaya karar veren Rogers, bunun için iyi bir ön hazırlık olacağını düşündüğü tarih alanına yöneldi. Kiliseye girmek amacıyla yeni evlendiği eşi Helen Elliot'la birlikte New York'a taşınan Rogers, burada teolojik seminer birliğine katıldı. Ancak bu liberal kuruluştaki tecrübeleri ona daha çekici ve yeni yollar gösterdi. Bu da psikolojiydi. Bu okuldaki birkaç arkadaşı ile birlikte yolun karşısındaki Columbia Üniversitesi'nde psikoloji dersleri almaya başladı. Kilisede çalışmak ona insanlara yardım etme imkanı verse de inançları zayıflamaya başlamıştı. Mesleğini yapmaya devam edebilmek için bazı inançlara sahipmiş gibi davranmak zorunda kalmaktan oldukça rahatsız olan Rogers, düşünce özgürlüğünün kısıtlanamayacağından emin olduğu bir alan seçmesi gerektiğine karar verdi. Bu nedenle anne babasının itirazlarına rağmen psikoloji alanında kariyer yapmak amacıyla kiliseden ayrıldı ve Columbia Üniversitesi Öğretmenler Koleji'ne geçti. Bu üniversiteden 1928'de yüksek lisans, 1931 yılında da doktora derecesini alan Rogers, 1928 yılında New York Rochester'da bulunan çocuklar için danışmanlık hizmetinin sunulduğu bir rehberlik merkezinde çalışmaya başladı. Hizmetin burada çalışan diğer danışmanlar gibi Freud'un kuramıyla eğitilmiş olan Rogers, zamanla analitik bakış açısının danışanlarına bir faydası olmadığını keşfetti. 12 yıl boyunca bu merkezde çalıştıktan sonra psikoterapiden kendi yaklaşımını ortaya koydu ve 1940'da Ohio Devlet Üniversitesi'nde profesör unvanı ile çalışmayı kabul etti. Rogers, 1945'te Chicago Üniversitesi'ne geçti. 1945-47 yılları arasında 2 yıl süreyle burada psikoloji profesörü olarak görev yaptı. Ve bu üniversitede kurduğu danışma merkezinde yönlendirici olmayan ve danışan merkezli terapi olarak anılan kendi terapi yaklaşımını geliştirme ve bu konuda araştırmalar yapma şansı buldu. 1957'de Wisconsin Üniversitesi'ne geçen Rogers, burada psikoterapi ve kişilik üzerine araştırmalar yaptı. Rogers, bu sıralarda o dönemde yaygın olan Freudian psikoterapi yaklaşımı ve akademik dünyada baskın olan davranışçı yaklaşımla mücadelesini sürdürdü. 1962-63 yılları arasında Stanford Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri İleri Çalışmalar Merkezi'nin üyesi olarak görev aldı. 1964 yılında Kaliforniya, La Jolla'ya taşınan Rogers, burada Western Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde çalışmaya başladı. ve 1968 yılında bazı arkadaşlarıyla La Jolla İnsan Çalışmaları Merkezi'ni kurdu. Kariyerinin bundan sonraki kısmını danışan merkezli terapi çalışmalarına ve toplumsal çatışma ve dünya barışı gibi konulara adadı. Rogers'ın meslek yaşamının odağında insanlara duyduğu ilgi yer almaktaydı. Rogers, dünya barışına katkıda bulunmak amacıyla 1985'te 13 ulusal liderleri bir araya getiren Viyana Barış Projesi'ni organize etti ve 1986 yılı boyunca Moskova'da barış seminerleri düzenledi. Kariyeri boyunca her hafta 15-20 saatini danışan merkezli terapi uygulamalarına ayıran Rogers, 10 civarında kitap ve pek çok makale yazmıştır. 1946-47 yıllarında APA, parantez içerisinde Amerikan Psikoloji Birliği başkanlığını da yürüten Rogers, 1956'da birlik tarafından verilen Üstün Bilimsel Katkı Ödülü'nün de ilk sahibi olmuştur. Carl Rogers, 4 Şubat 1987'de geçirdiği bir kalp krizi sonucunda yaşamını yitirene kadar yazmaya ve psikoloji alanına katkıda bulunmaya devam etmiştir. Birey merkezli yaklaşım, temel kavramlar ve ilkeler. İnsanın doğası. Danışan merkezli terapi olarak bilinen terapi yaklaşımıyla ün kazanmış olan Rogers'ın terapi yöntemine verilen isim, onun kişiliğe ait düşüncelerini yansıtmaktadır. Rogers, danışanın pasif bir şekilde terapistin akıllıca yorumlarına bağımlı olduğu terapi anlayışını reddetmiştir. Terapi sürecinin sonunda hedeflenen değişimde sorumluluğu terapiste değil, danışana, yani kişinin kendisine veren Rogers, insanın kendi düşünce ve davranışlarını olumlu yönde değiştirebileceğini öne sürmüştür. İnsanın yalnızca kendisinin kendi yaşamına yön verebileceğini belirten Rogers, bu inanışa uygun olarak kendi terapi yaklaşımını danışan merkezli terapi olarak adlandırmıştır. Ancak onun fikirleri ebeveynlik, eğitim, dünya barışı ve ırklar arası ilişkiler gibi klinik olmayan alanları da içerdiği için terapi yaklaşımı için kullanmış olduğu bu isim yerine kişilik kuramı için daha kapsayıcı olan birey merkezli yaklaşım ismi tercih edilmektedir. Rogers, çocuklukta yaşanılan olayların yetişkin kişiliğini oluşturmada önemli bir rol oynadığını kabul etmekle birlikte, daha çok şu anki ihtiyaçlarımız ve gerçekleştirme yönündeki amaçlı çabalarımız üzerinde durmuştur. Rogers'a göre davranış, geçmişte gerçekleşmiş şeyler nedeniyle oluşmamaktadır. Organizmanın gidermeye ya da azaltmaya çalıştığı gerilimler yalnızca şu an var olan gerilimler ve ihtiyaçlardır. Gerçekleştirme eğilimi. Rogers'a göre insanlar tek bir pozitif güçle motive edilirler. Gerçekleştirme eğilimi adını verdiği bu güç, organizmanın kendi kapasitesi yönünde gelişmesi, gelişimini sürdürmesi, zenginleşmesi ve üretmesi için doğuştan getirdiği aktif bir süreçtir. Ancak bireyin potansiyellerini gerçekleştirmeye yönelik doğuştan getirilen bu istek, çocukluk yaşantıları ve öğrenme yoluyla desteklenmeye ya da engellenmeye açıktır. Gerçekleştirme eğilimi, temelde olumlu olarak, yalnızca belli koşullar karşılandığında kişinin kendini yönetme, düzenleme ve kontrol etme potansiyeline sahip olduğu görüşüdür. İçsel potansiyellerimizi gerçekleştirme eğilimi hem gerilim azaltan hem de artıran davranışları içerir. İnsanlar bir taraftan açlık, susuzluk, cinsellik ve oksijen ihtiyacı gibi dürtüleri nedeniyle oluşan gerilimi azaltmaya çalışırken, bir taraftan da merak, yaratıcılık ve daha etkili ve bağımsız olabilmek amacı taşıyan zahmetli öğrenme deneyimlerine maruz kalma isteği gibi gerilim artıran davranışlar sergiler. Rogers'ın iyimser kuramsal yaklaşımı, insanların yıkıcı ve acımasız davranışlara yönelik bir kapasitesi olduğu gerçeğini yok saymamakta, ancak bu acımasızlık ve yıkıcılığı içsel güçlerden çok dışsal güçlere bağlamaktadır. Kişiliğin en temel düzeyleri içsel olarak olumlu bir nitelik taşır ve gerçekleştirme eğilimi ideal şartlarda bu olumlu ve yapıcı potansiyelleri seçip geliştirecektir. Ancak daha önce de değinildiği gibi kapasitelerimizi gerçekleştirme yolunda potansiyel engeller vardır ve elverişsiz koşullar olumlu içsel doğamıza aykırı şekilde davranmamıza neden olabilir. Birey merkezli yaklaşım, tüm psikolojik sorunların gerçekleştirme eğiliminin engellenmesinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Olumlu saygı ihtiyacı. Bütün insanlar, özellikle ebeveynleri gibi yaşamlarındaki önemli kişilerden saygı, kabul görme ve onlarla sıcak bir ilişki kurma ihtiyacı duyar. Olumlu saygı ihtiyacı hayat boyu devam eder. Ancak diğerleriyle belirli temaslarımızdan bağımsızlaşarak ikincil, öğrenilmiş bir olumlu öz saygı ihtiyacının oluşmasına da yol açabilir. Olumlu öz saygı ihtiyacını doyurmak için gösterilen çabalar, kendini gerçekleştirmenin en büyük engelidir. Olumlu öz saygı ihtiyacının duyurulması yönündeki çabaların kendini gerçekleştirme sürecindeki olumsuz etkileri, benlik kavramı ve kendini gerçekleştirme başlığı altında daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Kişiliğin yapısı. Rogers, gerçekleştirme eğiliminin organizmanın tamamını kapsadığını düşündüğü için spesifik yapısal kavramlar öne sürme ihtiyacı duymamıştır. Buna rağmen kuramı tamamıyla bütüncül, parantez içerisinde holistik değildir. Rogers, genellikle acı verici intrapsişik çatışmalar yaşadığımızı düşünen Horney ile aynı fikri paylaşır. Rogers ayrıca benlik ve benlik kavramları arasında da bir ayrım yapmaktadır. Benlik, organizmik benliğin dayandığı gerçektir. Benlik kavramı ise kişinin kendini algılama biçimidir. Ki bu algı her zaman kişinin kendi yaşantılarıyla ya da benliği ile parantez içerisinde organizmik benlik tutarlı olmayabilir. Benlik ve benlik kavramı arasındaki farkı kendini gerçekleştirme ile ilgili bölümde daha ayrıntılı olarak değinilecektir. Deneyim ve organizmik değer verme süreci. Deneyim. Rogers, duyusal ve içsel yaşantı kavramını fizyolojik değil, psikolojik bir kavram olarak ele almaktadır. Kişinin bilebildiği tek gerçek, o anda algıladığı ve yaşadığı gerçektir. Rogers'a göre her birimiz, özel ve her an değişen içsel deneyimlerimizin merkezinde yaşarız. Ki bu deneyim, başkaları tarafından tam olarak anlaşılamaz. İnsanın yalnızca kendi sahip olduğu algılama ve duygular noktasından incelendiğinde anlaşılabileceğini belirten Rogers, bireyin gerçek dünyayı değil, yalnızca algıladığı dünyayı, parantez içerisinde fenomenal alan, bilebileceğini öne sürmüştür. Çevresinde bulunan uyarıcılara, onları nasıl algıladığına göre tepkide bulunan insan için, deneyimleri onun gerçeğini oluşturmaktadır. Bu anlamda fenomenal alan, bireyin farkında olduğu, kendine özgü çevredir ve bireyin davranışları, fenomenal alanı tarafından belirlenmektedir. Deneyim, herhangi bir anda farkında olunan her şeyi içerir. Rogers, farkındalığı, deneyimlerimizin bir kısmının sembolik temsili olarak tanımlamıştır. Farkındalığın 3 düzeyi vardır. Bazı olaylar farkındalık eşiğinin altında yaşanmaktadır. Bu yaşantılar ya göz ardı edilmekte ya da inkar edilmektedir. Bu durumda insanlar yaşantılarının büyük bir kısmının farkında olmayabilir. Örneğin kişi oturuyorken dikkati o yöne doğru çekilmedikçe oturduğu sandalyenin baskısını hissetmeyecektir. Ya da kalabalık bir caddede ilerleyen bir kişi, karşı karşıya kaldığı uyarıcıların hepsine dikkat edemeyeceği için, aslında görebilecek ve duyabilecek durumda olduğu halde, bu uyarıcıların birçoğunu göz ardı edecektir. Bazı deneyimler ise inkar edildikleri için farkındalık eşiğinin altında kalmaktadır. Örneğin çocuk sahibi olmayı istememiş, ancak anne olmuş bir kadın, çocuklarına karşı öfke ve kızgınlığının yıllar boyunca farkında olmayabilir ve onlara karşı aşırı ilgili bir tavır sergileyebilir. Ancak bu öfke ve kızgınlık hiçbir zaman bilince ulaşmasa da, onun deneyimlerinin bir parçası olmayı sürdürecek ve bilinçli davranışlarına etki edecektir. Rogers'a göre farkındalığın ikinci düzeyi, çarpıtılmış şekilde algılanan deneyimleri içermektedir. Deneyimlerimiz kendi hakkımızdaki düşüncelerimizle uyuşmadığında, onları yeniden biçimlendirerek ya da çarpıtarak var olan benlik kavramımız içinde özümsenebilir hale getirebiliriz. Örneğin düşük akademik benlik kavramına sahip bir öğrenci, öğretmeninden ödeviyle ilgili olumlu bir geri bildirim aldığında, durumu öğretmenin ödevi iyi okumadığı ya da öğretmenin standartlarının çok düşük olduğu şeklinde yorumlayabilir. Deneyimlerimizin bir kısmı ise üçüncü düzey olarak adlandırılan, kendimizle ilgili düşüncelerimizle tutarlı olduğu ve onları pekiştirdiği için doğru bir biçimde algılanmaktadır. Bu tür deneyimler tehdit edici olmayan ve kişinin benlik kavramıyla tutarlı olan yaşantıları içerir. Örneğin kendisini çekici ve popüler bulan bir öğrenci, yakın arkadaşlarından birinin kendisine bu yönde iltifatta bulunması durumunda arkadaşının söylediklerini net bir biçimde duyup, bunları doğru bir biçimde sembolize ederek benlik kavramı içine yerleştirecektir. Organizmik değer verme süreci. Rogers'a göre insanların neyin gerçekleştirme eğilimine yönelik olduğunu ve olmadığını öğrenme gereksinimleri yoktur. Organizmik değer verme süreci, gerçekleştirme eğilimimize uygun gördüğümüz deneyimlere içsel bir olumlu değer verme, uygun olmadığını düşündüklerimize ise negatif bir değer verme sürecidir. Örneğin küçük bir çocuğun merak ve güvenlik gibi deneyimleri tercih etmesi, ancak açlık ve acı gibi gerçekleştirme eğilimine uygun görmediği deneyimleri reddetmesi bunun bir göstergesidir. Kısacası organizmik değer verme süreci, deneyimlerimize gerçekleştirme eğilimimizi doyurma yetenekleri açısından bir değer verme biçme sürecidir. Bu deneyimlerin değerlendirme süreci bilinçli bir sembolik süreç olmaktan çok organizmik bir süreçtir. Bu nedenle deneyimin bilinç dışı yönleri bilinçli düşüncelerimize ve planlarımıza güvenilir ve paha biçilemez bir katkı sağlar. İşte tam da kişiliğin bu en derin noktası bizim için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bildiğimiz yerdir. Bu yüzden de organizmik değerlerimizi ebeveynler veya psikoterapistler değil, en iyi kendimiz tespit edebilir ve kendi potansiyellerimizi nasıl en iyi şekilde gerçekleştirebileceğimizi kendimiz anlayabiliriz. Değer verme sürecinin kaynağı ya da çeşitli deneyimlere verilen değerler, kendi duyusal ve içsel gerçeklerine göre davranan çocuklarda oldukça net bir şekilde görülür. İnsanlar büyüdükçe bu durum değişmektedir. Bu nedenle de bir kimsenin değer verme süreçlerinin kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmadaki etkisi, kendi içinde ne olup bittiğini, ne ölçüde algıladığına ve farkında olduğuna bağlı olacaktır. Benlik kavramı ve kendini gerçekleştirme. Gerçekleştirme eğilimi ile yönlendirilen bebek, geliştikçe deneyim alanını genişletir ve kendisini ayrı ve farklı bir varlık olarak algılamaya başlar. Benlik kavramı tamamıyla bilinçlidir ve sürekli akış halinde olan öznel deneyiminin uç kısmındaki bir parçayı temsil eder. Rogers'a göre bebek, deneyimlerinin bir kısmı ben ya da benim deneyimleri şeklinde bir farkındalık içinde farklılaştıkça ve kişiselleştikçe belirsiz bir benlik kavramı geliştirmeye başlar. Bebekler neyin tadının güzel olduğunu, neyin olmadığını, hangi deneyimlerin hoş olduğunu, hangilerinin olmadığını hissederek yavaş yavaş kendi kimliklerinin farkında olmaya başlar. Bebek, gerçekleştirme eğilimini bir ölçüt olarak kullanarak deneyimlerini olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmeye başlar. Beslenme, gerçekleştirme için bir gereklilik olduğundan bebekler yemeğe değer verirken açlığın değerini düşürür. Benzer şekilde uykuya, temiz havaya, bedensel temasa ve sağlığa değer verirler çünkü bütün bunlar gerçekleştirme eğilimi için gereklidir. Bebekler temel bir benlik yapısı oluşturmaya başladıklarında kendini gerçekleştirme yönündeki eğilimleri gelişmeye başlar. Çünkü bu durumda gerçekleştirme eğilimlerinin bazıları benlik kavramının taleplerini doyurma amacına yönelecektir. Kendini gerçekleştirme, gerçekleştirme eğiliminin bir alt kümesidir. Bu nedenle eş anlamlı olarak kullanılmaları doğru olmayacaktır. Gerçekleştirme eğilimi bireyin organizmik deneyimlerine bağlıdır. Diğer bir ifadeyle bilinçli ve bilinçsiz, fizyolojik ve bilişsel kişinin bütününü temsil eder. Kendini gerçekleştirme ise bireyin kendini bilinçli olarak algılayışındaki biçimiyle gerçekleştirme eğilimidir. Benlik kavramı kişinin varlığının ve deneyimlerinin bilinçli şekilde algılanan tüm yönlerini kapsar. Benlik kavramında organizmik benlikle aynı şey değildir. Organizmik benliğin bazı kısımları kişinin farkındalığının ötesinde olabilir ve kişi bunlara sahip olduğunun farkında olmayabilir. Organizma ile kişinin kendini algılayışı arasında bir uyum olduğunda gerçekleştirme ve kendini gerçekleştirme eğilimleri hemen hemen özdeş olacağı için bir sorun olmayacaktır. Ancak kişinin organizmik deneyimlerinin kendine ilişkin algısı ile uyumlu olmaması durumunda gerçekleştirme ve kendini gerçekleştirme eğilimleri arasında bir tutarsızlık oluşacaktır. Örneğin organizmik deneyimi eşine duyduğu öfke olan bir kişinin benlik kavramı eşe öfke duymanın doğru olmadığını vurguluyorsa, bu kişinin gerçekleştirme ve kendini gerçekleştirme eğilimleri tutarsız olacak ve kişi çatışma ve içsel gerilim yaşayacaktır. Rogers benliğin benlik kavramı ve ideal benlik olmak üzere iki alt sistemi olduğunu belirtmiştir. Benlik kavramı kişinin varlığına ve deneyimlerine ilişkin farkındalık içinde algılanmış, parantez içerisinde her zaman doğru bir biçimde olmasa da bütün yönlerini kapsar. Daha önce de değinildiği gibi benlik kavramı kişinin organizmik benliği ile aynı şey değildir. Kişi gerçek, parantez içerisinde organizmik benliğinin kimi yönlerini benlik kavramı ile tutarlı olmadığı için reddedip bilinçli bir şekilde algılamayabilir. Bu yüzden insanlar bir kez benlik kavramlarını oluşturduklarında benlik kavramlarıyla tutarsız olan deneyimlerini ya inkar ederler ya da ancak çarptırılmış biçimde kabul ederler. İdeal benlik ise kişinin kendisini görmeye arzuladığı şekildeki algısıdır. İdeal benlik insanların sahip olmaya arzuladıkları çoğunlukla olumlu olan özellikleri içerir. Kişinin ideal benliği ve benlik kavramı arasında çok fazla fark olması, uyumsuzluk ve sağlıksız kişiliğin belirtisidir. Psikolojik açıdan sağlıklı kimseler kendi benlik kavramları ile ideal olarak olmak istedikleri arasında çok az fark hisseden kişilerdir. Rogers'a göre gerçek potansiyellerimizi gerçekleştirmek için organizmik değer verme süreci tarafından sağlanan içsel kılavuzları takip etmemiz gerekir. Ancak kendini gerçekleştirme farklı bir yolla gerçekleşir. Benlik kavramı kişinin yaşamındaki önemli kişiler tarafından olumlu saygı ile desteklenmelidir. Bu nedenle çocuğun anne babasının istek ve beklentilerine çok dikkat etmesi gerekir. İdeal olan anne babaların çocuğun organizmik değer verme süreciyle çatışacak hiçbir şey yapmamaları ve çocuklarının benlik kavramına ve duygularına karşı koşulsuz olumlu saygı göstermeleri, eleştirilerini yalnızca belirli istenmeyen davranışlarla sınırlamalarıdır. Örneğin kardeşine karşı düşmanca bir tavır sergileyen ve ona vuran bir çocuğun annesi ona, kardeşine çok öfkelenmeni ve ona vurmak istemeni anlıyorum. Ancak kardeşine vurmana izin veremem. Çünkü sen ona vurduğunda kardeşinin canını acıtırsın. Kardeşinin canının yanmasını istemiyorum. Çünkü öyle olduğunda üzülüyorum şeklinde bir tepki verirse ideal olanı yapmış olur. Bu durumda çocuk kötü bir çocuk olduğu ya da utanç verici duygulara sahip olduğu için suçlanmadığından onun olumlu benlik saygısı tehdit edilmemiş olacaktır. Çocuk kendi saldırganlığını kendi benlik kavramının bir yönü olarak kabul edecek ve kendine ilişkin görüşü, deneyimleri ve organizmik değer verme süreciyle tutarlı olacaktır. Ancak anne çocuğuna kötü bir çocuk olduğunu söyler ve bu şekilde davrandığı için sevilmeyeceğini ifade ederse, çocuk kendi yaşantısından, parantez içerisinde organizmik değer verme sürecinden, yola çıkarak küçük kardeşine vurmanın hoş bir değer olmadığını kabullenmeyebilir. Ancak olumlu saygı ihtiyacı ve annesinin tavrı nedeniyle yaşantısını olumsuz bir değer olarak kaydeder. Çocuk bu durumda yaşantısını ben bundan hoşlansam da annem bundan hoşlanmıyor şeklinde doğru bir biçimde sembolize etmek yerine ben bundan hoşlanmıyorum şeklinde çarpıtarak sembolize edebilir. Kişinin kendi organizmik değer verme sürecinden daha çok başkalarının değerlendirmelerine dayanan bu değerler, değer verme koşulları olarak adlandırılır. Anne babalar ya da bakıcılar çocuklara genellikle şefkat ve sevgi gösterirler. Ancak bunu koşulsuz yapmazlar. Çoğu anne baba çocukları kendilerinden beklenenleri yerine getirdiği sürece çocuklarını sever, onların davranışlarını onaylamadıklarında ise sevgilerini geri çekerler. Bu durumda çocuklar yalnızca anne babalarının istediklerini yaptıkları sürece sevildiklerini hissederler. Aslında çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi için koşulsuz olumlu saygıya ihtiyacı vardır. Eğer anne babalar çocuklarına sevgiyi yalnızca uygun davranışlar karşılığında verirlerse, çocuk onların bu tutumunu içselleştirerek buna uygun değer koşulları geliştirecektir. Bu durumda kendisini yalnız belirli koşullar altında değerli hissedecek ve sonuç olarak benliğini bir bütün olarak geliştiremeyecek ve bir kısmının reddedileceği korkusuyla benliğinin tüm yönlerini açığa vurmayacaktır. Koşullu olumlu saygının sonucu olarak çocuklar kendi gerçek duygularından ve isteklerinden vazgeçerek anne babalarının uygun gördüğü şekilde hissetmeyi ve davranmayı öğrenir. Böylece çocuklar kendi hatalarını ya da zayıf taraflarını inkar ederek kendileriyle ilgili farkındalıklarını azaltırlar. İleriki yaşlarda da önem verdiğimiz kişilerin onayını ve dolayısıyla sevgisini ve desteğini kazandıracak davranışları ve özellikleri benlik kavramımızla bütünleştirmeye devam ederiz. Kendimizle ilgili farkındalıktan uzaklaşma yolculuğuna zamanla birçok sosyal kurum ve grup da dahil olmaya başlar. Birçoğumuz dışsal standartları benimseyerek onların bize ait olduğuna inanmaya başlarız. Aslında her insan ortaya çıkması halinde önem verdikleri kişilerin onaylamayacağı hatta reddedeceği özelliklere sahiptir. İnsanlar bu düşünce ve isteklerini dışa vurmak ya da kabul etmek yerine çarpıtarak bilinçlerinden uzaklaştırmayı tercih eder. Sonuç olarak kişinin kendisiyle, kendi gerçek duygu ve özellikleriyle bağı kopar. Rogers, başkaları tarafından kabul edilmeyeceğini bildiğimiz halde kendi hatalarımızı ya da zayıflıklarımızı kabul edebilmek için koşulsuz olumlu saygıya ihtiyaç duyduğumuzu belirtmiştir. Koşulsuz olumlu saygı gördüğümüzde ne yaparsak yapalım kabul göreceğimizi ve sevileceğimizi bildiğimiz için bu yönlerimizi inkar etme gereği duymayız. Bu yüzden anne babalar çocuklarının yaptıkları davranışları onaylamasalar da onları her zaman seveceklerini ve kabul edeceklerini çocuklarına hissettirmelidir. Kaygı ve savunma. Rogers'a göre benlik kavramımızda tutarsızlık gösteren organizmik deneyimlerimiz bizde kaygıya yol açtığı için böyle deneyimler karşısında inkar ya da çarpıtma yoluyla savunmaya geçeriz. Örneğin daha önce söz edilen küçük kız, kardeşine bir kez daha öfkelenip ona vurmak istediğinde bir sorun yaşayacaktır. Gerçek, parantez içerisinde organizmik, deneyimi kardeşine vurmanın keyif verici olduğu şeklindeyken, benlik kavramını ve olumlu saygısını koruyabilmek için ona vurmanın hoş bir şey olmadığına inanması gerekecektir. Bu tehdit edici tutarsızlığa karşı kendisini savunmak için kardeşine karşı sevgiden başka bir şey hissetmediğini düşünüp onu incitmeyi hayal etmemeye başlayabilir. Benlik kavramımızda tutarlı olmayan deneyimlerimiz bizde kaygıya yol açabilmektedir. Kibar bir insan, başarılı bir öğrenci ya da hoş sohbet biri olduğumuza inanabiliriz. Ancak kimi durumlarda bu algımızla çelişen bir deneyim yaşayabiliriz. Örneğin bir gün tanıdığımız birinin bizim hakkımızda ne kadar sevimsiz biri olduğumuz şeklinde bir yorumda bulunduğunu duymuş olabiliriz. Eğer bu deneyim çok tehdit edici değilse bilinç düzeyinde kalacaktır. Ancak bu deneyim benlik kavramımızı çok ciddi bir şekilde tehdit ederse yaşadığımız kaygının yoğunluğu fazla olacaktır ve onunla baş etmekte güçleşecektir. Bu durumda benlik kavramımızda tutarsız olan bu deneyimi bilinç düzeyinin altında tutmaya gayret ederiz. Bu süreç Rogers tarafından bilinçaltı algı olarak adlandırılmıştır. Kişi böyle bir durumda yaşadığı kaygıyla başa çıkmak için savunma mekanizmalarına başvuracaktır. Rogers'a göre en sık kullanılan mekanizma çarpıtmadır. Hakkınızda olumsuz bir değerlendirmede bulunan kişinin bunu anlık bir öfkeyle ya da kötü bir gün geçirmiş olması nedeniyle söylediğini düşündüğümüzde, bu deneyimi çarpıtarak benlik kavramımıza çelişmez hale getirip kaygıya yol açmasını engellemeye çalışırız. Bir diğer yol ise inkardır. Bu deneyimin yol açtığı kaygıyla başa çıkabilmek için kişinin bunları söylerken samimi olmadığını, şaka yaptığını ya da bir başka kişiyi kastettiğini düşünerek kaygı verici deneyimi inkar edebiliriz. kişinin benlik kavramıyla tutarsız olan ve kişide kaygıya yol açan deneyimlerin her zaman olumsuz olması gerekmemektedir. Önemli olan bu deneyimin kişinin benlik kavramı ile çelişiyor olmasıdır. Bu durumda kişi hakkında olumlu bilgi sağlayan deneyimde eğer onun benlik kavramı ile tutarsız ise yine kaygıya yol açabilmektedir. Örneğin kötü bir öğrenci olduğunu düşünen bir genç aldığı iyi bir notu şansa veya hocasının hatasına bağlayabilecek ya da kendisini arkadaşları tarafından sevilmeyen biri olarak algılayan bir kişi, birilerinin kendisiyle ilgili olumlu şeyler söylediğini duyduğunda buna inanmayı reddedecek, bunu söyleyen kişinin nezaket icabı böyle yaptığına ya da bir çıkarı olduğu için bunu söylediğine inanacaktır. Kişisel deneyimlerimiz de kaygı yaşamımıza yol açabilmektedir. Benlik kavramımıza uymayan düşünce, duygu, arzu ya da davranışlarımız olduğunda kaygı yaşayabiliriz. Para ile ilgili konularda bir arkadaşımızı kandırmış, birilerinin kalbini kırmış ya da kendi çıkarımız için yalana başvurmuş olabiliriz. Bu gibi durumlarda da çarpıtma ya da inkar yoluyla kaygımızı azaltmaya çalışabiliriz. O paranın aslında bizim hakkımız olduğunu, söylediğimiz şeyde kırılacak bir şey olmadığını ya da söylediğimiz şeyin aslında doğru olduğunu düşünmeyi tercih edebiliriz. Çarpıtma ve inkar kısa vadede kaygıyı azaltmada işe yarasa da kişinin yaşamını dolu dolu yaşamasını engeller. Aşırıya kaçıldığında ise gerçeğin yerini hayal almaya başlar. Başarısız bir öğrenci aslında kendisinin çok zeki ve birikimli olduğunu ancak hocalarının onun söylediklerini ve yazdıklarını anlayacak kapasitede olmadıklarına inanabilir. Diğer taraftan benlik kavramı ve gerçeklik arasındaki fark çok fazla olup artık savunma süreçleri yeterli olmadığında ise kişi Rogers'ın düzensizlik olarak adlandırdığı durumu yaşayacaktır. Kişinin organizmik deneyimleri ve benlik kavramı arasındaki tutarsızlık inkar edilemeyecek ya da çarpıtılamayacak derecede açık olduğunda ya da çok ani bir şekilde algılandığında kişinin davranışı çözülüp bozularak düzensizleşecektir. Düzensizleşme durumunda kişinin davranışları kimi zaman benlik kavramıyla, kimi zaman ise organizmik deneyimleriyle tutarlı olacaktır. Böyle olduğu için de kişinin davranışları tuhaf ve kafa karıştırıcı görünecektir. Kişiliğin gelişimi. Rogers, kişilik gelişimi ile ilgili belirli gelişimsel evreler ve kriterler öne sürmek yerine, çocuğa koşulsuz olumlu saygı ile yaklaşmanın gereğini vurgulamıştır. Rogers'a göre çocuğa sunulacak bu koşulsuz olumlu saygı doğumdan itibaren başlamalıdır. Gelişmekte olan çocukluk deneyimlerini kendince değerlendirme fırsatına sahip olmalı ve kendi organizmik değer verme sürecine göre seçimlerini yapabilmelidir. Ancak Rogers, ebeveynlerin de saygı hakkı olduğunu ve çocuklar tarafından ihlal edilmemesi gereken haklara sahip olduklarını belirtmiştir. Çok yaygın olan otoriter yapının egemen olduğu ailelerde tüm kararlara ebeveynler verir ve birçok konuda sayısız kural koyar. Bu yüzden çocuk güç elde etmek için somurtmak, yalvarmak, bir ebeveynini diğerinin karşısına çıkarmak ve şikayet etmek gibi sinsi stratejilere başvurur. Oysa birey merkezli aile, yargılayıcı olmayan duyguların paylaşılmasını vurgular. Örneğin katı kurallar koymak ya da kişiliği eleştirmek yerine anne, ev dağınık olduğunda kötü hissediyorum ve bunu çözmek için gerçekten yardım istiyorum diyerek hem kendi ihtiyaçlarını uygun şekilde dile getirir hem de çocuklarını yargılamamış olur. Bu durumda çocuklar evin temizliği ve düzen için işbirliğine hazır olacaklardır. Çünkü bu şekilde anne, yaşanan sorunun çocuklarının kabahati olduğunu iddia etmek yerine kendi problemi olduğunu açıkça ifade etmektedir. Rogers, birey merkezli bir aile ortamı yaratmanın hiç de kolay olmadığını kabul etmekle birlikte bunun kesinlikle çabalamaya değer olduğunu belirtmiştir. Çünkü böyle bir aile çocukların minimum patojenik değer koşullarıyla gelişmelerine ve gerçekleştirmeye doğru kendi yollarında özgürce ilerlemelerine fırsat tanır. Rogers, sağlıklı kişilik gelişimi için kimi gereklilikler olduğunu belirtmiştir. Her şeyden önce bireyin başkalarıyla olumlu ya da olumsuz bir temasla bulunması gerekir. Bu temas, kişileşme sürecinin en temel gerekliliğidir. Çocuğun hayatta kalabilmesi için ebeveynleriyle ya da kendisine bakan kişiyle temasta olması gerekmektedir. Çocuk bir başkasının kendisi için ilgi ve kabul, parantez içerisinde saygı gösterdiğini hissettikçe olumlu saygıya değer vermeye başlayacaktır. Diğer bir ifadeyle çocuk, başkaları tarafından sevilmek, kabul edilmek ve beğenilmek yönünde bir ihtiyaç geliştirmeye başlar ki bu Rogers tarafından olumlu saygı olarak adlandırılmıştır. Çocuk eğer diğerlerinin özellikle de kendi yaşamında önemli bir yere sahip olan kişilerin kendisine değer verdiğini algılarsa, olumlu saygı ihtiyacı bir ölçüde doyurulmuş olur. Olumlu saygı, olumlu öz saygı için bir ön koşuldur. Olumlu öz saygı, kişinin kendisini değerli bir varlık olarak görmesi şeklinde tanımlanabilir. Rogers, olumlu öz saygı için kişinin diğerlerinden olumlu saygı görmeye ihtiyacı olduğunu belirtmiş, ancak olumlu öz saygı oluştuktan sonra sevilme ihtiyacından bağımsızlaşmaya başladığını ifade etmiştir. Bu anlamda olumlu saygının kaynağı, bireyin diğerlerinden aldığı olumlu saygı olmakla birlikte, oluştuktan sonra otonom bir özellik kazanmakta ve kendi kendini sürdürmektedir. Rogers'ın deyimiyle 1959, kişi bir anlamda kendi kendisi için yaşamındaki önemli bir kişi haline gelmektedir. Kişiliğin sağlıklı gelişimini engelleyen ise değer koşullarıdır. Hemen hemen herkes anne babasından ya da kendisini yetiştiren kişilerden sevgi ve şefkat görmekte, ancak bunu koşulsuz olarak alamamaktadır. Sevgi ve şefkat görmekte, kendilerinden beklenenleri yerine getirdiği sürece onlara sevgi ve ilgi göstermekte, onaylamadıkları davranışlar sergilediklerinde ise sevgilerini onlardan esirgemektedir. Bu durumda çocuklar yalnızca kendilerinden beklenenleri yaptıkları sürece sevilmeye değer olduklarını düşünmeye başlar. Sonuç olarak çocuğun benliği bir bütün olarak gelişemez. Bir kısmının reddedileceği korkusuyla benliğinin tüm yönlerini açığa vuramayan çocuğun kişilik gelişimi bundan olumsuz etkilenecektir. Sağlıklı kişilik gelişimi için her çocuğun koşulsuz olumlu saygıya ihtiyacı vardır. Ebeveynler çocuğun davranışlarına dikkate almaksızın sevgi ve ilgilerini çocuklarına gösterebilmelidir. Bu şekilde sevgi ve ilgi gören çocuk değer koşulları geliştirmeyecek ve ortaya çıkan benliğinin hiçbir parçasını baskı altına almayacaktır. Bu yolla çocuk kendini gerçekleştirmeyi başarabilecektir. Kendini gerçekleştirme psikolojik sağlığın en üst seviyesidir. Rogers psikolojik olarak sağlıklı insanı potansiyelini tam kullanan kişi olarak tanımlamış ve kendini tam olarak ortaya koyan insanın özelliklerini şöyle sıralamıştır. Rogers'a göre potansiyelini tam olarak kullanan kişi, değer koşullarına sahip olmamaklık karakterizedir. Böyle bir kişinin diğer insanların içselleştirilmiş standartlarını karşılamak gibi bir ihtiyacı olmadığı için, büyük ölçüde kendi organizmik değer verme süreci tarafından yönlendirilecek ve kendisini bütünüyle kabul edecektir. Parantez içerisinde, koşulsuz olumlu öz saygı. Herhangi bir tutarsızlık yaşamayacağı için savunma ihtiyacı da duymayacaktır. Rogers'a göre potansiyelini tam olarak kullanan birey, yeni deneyimlere açık olduğu için kalıp davranışlar sergilemek yerine yaşamın her anını değerlendirmeye çalışır. Deneyime açıklıktan dolayı potansiyelini tam olarak kullanan birey, başkalarının malıları yerine kendi organizmik değer verme süreçlerine kulak verir. İşe yaramayan seçimlerine körü körüne bağlı kalmak yerine bunları gözden geçirip değiştirme motivasyonuna sahiptir. Çünkü hatalarını açık ve doğru bir biçimde algılamaktadır. Potansiyelini tam kullanan bireyde gerçekleştirme ve kendini gerçekleştirme eğilimleri, kişinin kendi içsel potansiyellerinin yerine getirilmesi için uyum içinde işlemektedir. Potansiyelini tam kullanan bireylerin bir diğer özelliği kendi duygularına güvenmeleri ve içlerinden geldiği gibi davranma eğilimleridir. Böyle bir kişi başkalarının düşünceleri ya da mantığı yerine kendi içinden geldiği gibi davranma yeteneğine sahiptir. Rogers, bu duruma örnek olarak dramatik ve dışa vurumcu üslubu çağdaşlarınca çok anlaşılmayan ressam El Greco'yu, yazar Ernest Hemingway'i ve ünlü fizikçi Albert Einstein'ı göstermiştir. Ona göre bu üst düzeydeki yaratıcı insanlar ürettikleri işlerin ve fikirlerinin kendilerine özgü olduğunun farkındaydılar. El Greco, iyi ressamların kendisi gibi çizmediğinin, Hemingway'in iyi yazarların kendisi gibi yazmadığının, Einstein da büyük fizikçilerin kendisi gibi düşünmediğinin farkındaydı. Bununla birlikte alışılagelmiş standartları kabul etmek ve kendi gerçek duygularını toplumun kabul ettiği bir perdenin arkasında saklamak yerine kendi içsel deneyimlerine güvendiler ve tam olarak kendileri olmak için zor olan yolu seçtiler. Rogers'a göre bu kişiler iyi ressamlar, benim gibi çizemez ama ben böyle çiziyorum. İyi yazarlar böyle yazamaz ama ben böyle yazıyorum. Ya da iyi bir fizikçi bu şekilde düşünmez ama bu benim düşüncem diyebilen kişilerdi. Bununla birlikte Rogers'a göre kendi içinden geldiği gibi davranmak ve kendine güvenmek yalnızca sanatçılar ve dahiler için geçerli bir durum değildir. Her birimiz hayatımızı kendi içsel değerlerimize göre yaşama ve kendimizi benzersiz ve tatmin edici yollarla ifade etme potansiyeline sahibizdir. Potansiyelini tam kullanan bireyler, sosyal açıdan uyumlu olmakla birlikte toplumsal beklentilerce belirlenmiş rollere uymak konusunda diğer insanlara göre daha az isteklidirler. Bu yüzden de çevresindekilerin onaylamayacağından korkarak yapmak istedikleri şeyleri yapmaktan vazgeçerler. Meslek tercihi, yaşam biçimi gibi konularda önemli kararlar alırken kendi isteklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını ve değerlerini daha çok dikkate alırlar. Potansiyelini tam kullanan birey ayrıca kendisini başkaları tarafından beğenilmeye, hoşlanılmaya değer bulur ve onlarla ilgilenme konusundaki potansiyeline güvenir. Olumlu saygı ihtiyaçlarını insanlarla başarılı ilişkiler kurarak karşılar. Böylece kendisi için olduğu kadar başkalarına da koşulsuz olumlu saygı gösterir. Sonuç olarak böyle insanlar yaşamlarını her dakika özgürce, yaratıcı bir biçimde ve tam olarak yaşarlar. Hem olumlu hem de olumsuz duygularını diğer insanlara oranla çok daha gerçekçi bir şekilde, daha derin ve yoğun yaşayarak daha zengin ve doyurucu deneyimlere sahip olurlar. Deneyimlerine spontan bir şekilde karşılık verir, mutluluğu karmaşık bir ütopya değil de zamanla değişen bir yolculuk gibi görürler. Rogers bu durumu, iyi bir yaşam, bir durum değil süreçtir, bir hedef değil bir yöndür diyerek özetlemiştir. Bu ifadeyle Rogers, potansiyelini tam kullanan bireyi kendini gerçekleştirmiş olarak değil, kendini gerçekleştirmekte olan kişi olarak tanımlamaktadır. Ona göre benliğin gelişimi daima bir ilerleme ve süreklilik halindedir. Eleştiriler ve değerlendirme. Rogers'ın kuramı, Adler'in kuramı gibi insan doğası hakkındaki basit fikirleri, özgür irade konusundaki vurgusu ve fazlasıyla iyimser yaklaşım nedeniyle eleştirilmiştir. 1960'larda oldukça popüler olan Rogers'ın görüşleri, 1970'lerin sonuna doğru popülerliğini yavaş yavaş yitirmeye başlamıştır. Ancak yine de Rogers'ın çağdaş psikolojiye önemli katkıları olmuştur. Özellikle sağlıklı içsel potansiyellere vurgusu, psikanaliz ve davranışçılığa bir alternatif olmuştur ve üçüncü bir güç olarak da adlandırılmıştır. Rogers'ın kuramı, kendisine dayalı olarak gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sayısı açısından değerlendirildiğinde üretken bir kuram olduğu söylenebilir. Özellikle eğitim ve psikoterapi alanında çok sayıda araştırmaya yol açan birey merkezli kuram, içerdiği önermelerin bilimsel olarak yanlışlanabilmesi ölçütü açısından da oldukça olumlu bir değerlendirmeyi hak etmektedir. İç tutarlılığı ve işe vuruk bir şekilde tanımlanmış kavramlarıyla oldukça yalın ve açık bir anlatıma sahip olması Rogers'ın kuramının diğer güçlü yanlarıdır. Uygulamaya dönük olarak değerlendirildiğinde anne babalara çocuğun sağlıklı kişilik gelişimi için neler yapmaları gerektiği konusunda öneriler sunan ve davranışçılığa ve psikanalize alternatif bir psikoterapi yaklaşımı ortaya koyan Rogers olumlu şekilde değerlendirilmektedir. Ancak Rogers'ın yaklaşımının sınırlı durumlar için geçerli olduğu ve çok ciddi psikolojik sorunları olan kişiler için bir faydası olmayacağı da psikoterapi yaklaşımına yöneltilen eleştirilerdendir. Rogers'ın yaklaşımı yaygın olan davranışçı ve psikanalitik yaklaşımların yerine geçmeyi asla başaramamış olsa da insan doğasına alternatif bir bakış açısı sunmasıyla birçok psikoloğu etkilemiştir. Birçok psikoterapist kendisini insancıl olarak tanımlamış, daha da önemlisi insancıl yaklaşımını kimi yönleri diğer kuramsal bakış açılarına sahip terapistler tarafından da benimsenmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Ayrım sonu. Sayfa 311.